Ayrım 5. Vajinismus'un üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe, sayfa 47. Kızlık zarını yitirme korkusu. Yurt dışında fazla rastlanmasa da geleneksel yapının halen korunduğu ve bekaetin önemli bulunduğu ülkemizde kızlık zarının kutsallığı ve korunmasına önem verilmesi gibi kültürel faktörler vajinismus gelişiminde oldukça önemli bir nedendir. Çocukluğundan itibaren kızlık zarını özenle koruması öğretilmiş bir kadın, evlendiği zaman bile bilinç dışı olarak sahip olduğu bu değerli şeyi kaybetmek istemeyebilir. Çünkü kızlık zarının korunması fikrinin yaşattığı ve şartlandırdığı gerginlik içinde olan bu kadınlar için cinsel ilişki saflığın, masumiyetin ve temizliğin kaybedilmesidir. Cinsel tabular, yanlış bilgiler ve inanışlar. Vajinismuslu kadınlarda penisin vajinaya giremeyecek kadar büyük olduğu inancı, cinsel birleşmenin çok zor olacağı, çok acı vereceği, büyük oranda kanamaya ve hatta ölüme yol açabileceği düşüncesi oldukça yaygındır. Hatta bir kısım hasta sadece kendilerinin başka kadınlardan farklı olarak küçük bir vajinaya sahip olduğuna inanır. Mastürbasyonu ve kadının kendi bedenini tanımasını engelleyen, cinsel duyguların ifadesini ayıp sayan, cinselliğin erkeğin istediği ve kadınların zorla katlanması gerektiğini telkin eden cinsel tabular ve hurafeler vajinismus gelişiminde önemli bir yer tutar. Pasif, bağımlı eş. Vajinismuslu kadınların eşlerinin cinsel deneyimleri az veya evlilik öncesi başka kadınlarda cinsel deneyimi oldukça sınırlı, pasif, bağımlı, aşırı düşünceli, cinsel anlamda girişken olmayan, kolay vazgeçen ve eşleriyle bilinç dışı bir anlaşma içinde cinsel birleşmeden kaçınan kişiler olduğu Cinsel Tıp Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalarda belirtilmektedir. Çünkü vajinismuslu bir kadını seçen erkekle pasif, bağımlı bir eş seçen kadının oluşturduğu ikilide eşlerin her biri diğerindeki saldırganlıktan korkar ve cinsel birleşmeden kaçınılır ve birleşme sürekli ertelenir. Yani bir kaçınma ve erteleme hastalığı başlar. Eşleriyle tanışma ve nişanlılık dönemlerinde cinsel yakınlık ve ilişki kurma konusunda oldukça kaçıngan davranan bu erkeklerin evlilik öncesinde cinsel birleşme girişimi pek olmadığı gibi çeşitli dokunma ve öpüşmelerden ileri gitmeyen cinsel yakınlaşmaları da sınırlıdır. Ayrıca bu erkekler sevişme sırasında genellikle eşleri korktuğunda ve ilişkiyi reddettiğinde eşlerini uyarmaya devam etmek, cinsel ilişkiyi yeniden hazırlamaya çalışmak yerine ketlenmekte, ereksiyonlarını yitirmekte ve ilişkiyi sürdürememektedirler. İlk gece yaşanan başarısızlıktan sonra da cinsel ilişkiden kaçınma ve erteleme tam bir anlaşma içinde yıllarca sürdürülebilir. Cinsel birleşme girişimleri ahlaki bahanelerle mümkün olduğunca azaltılır ve bir süre sonra bırakılır. Benim klinik gözlemlerimde sıkça gördüğüm gibi tedavi ancak uzun zaman sonra tüm medyumlar ve hocalar dolaşıldıktan ve çocuk sahibi olma isteği büyük boyutlara ulaşılınca ciddi olarak düşünülür. Gebelik korkusu. Vajinismuslu kadınlarda gebelik korkusu sıklıkla cinsel birleşme korkusu gibi bebeğin vajinadan geçerken kendilerine zarar vereceği inancına dayanmaktadır. Doğum yapmaktan korkan kadın cinsel ilişki sırasında hamile kalma korkusu nedeniyle istem dışı kasılabilir. Obsesif veya borderline kişilik özelliklerini taşıma. Mükemmeliyetçi bir ritüelleri olan kadınlarda vajinismus görülebilir. Örnek vaka: Reyhan ve Dursun. Reyhan 20 yaşında bir üniversite öğrencisidir ve evlilik öncesi cinselliğin yanlış olduğuna inanarak büyümüştür. Lisedeyken birçok erkek arkadaşı olmuş ancak öpüşmeden ve küçük sevişmelerden öteye gitmemiştir. Lise son sınıfta çıktığı biriyle yıl sonu partisine gitmiştir. Flörtü son derece tahrik olmuş ve odaya gitmeleri için onu zorlamıştır. Orada karşı koymasına rağmen cinsel ilişki yaşamışlar ve Reyhan için bekaretini kaybetmek çok zor bir deneyim olmuştur. Bunu ebeveynlerine söylerse onu anlamayacaklarını, bu deneyimi arkadaşlarıyla da paylaşamayacağını düşünmüştür. Bir erkeğe gerçekten güvenmeden bir daha kendini böyle bir duruma düşürmemeye karar vermiştir. Bu travmatik deneyimden yıllar sonra üniversite son sınıfta Dursun isimli bir öğrenciyle tanışmıştır. Onu rahatça sohbet edebileceği biri olarak görmüş ve hemen hoşlanmıştır. Birlikte ders çalışmaya, öğle yemeklerinde buluşmaya ve geceleri de çıkmaya başlamışlardır. Reyhan, Dursun'dan dürüst olduğu için ve onunla duygularını kolayca paylaşabildiği için hoşlanmıştır. Onunla öpüşmekten ve sevişmekten çok hoşlanmaktadır. Çıkmaya başladıktan 10 ay sonra Dursun, Reyhan'dan cinsel olarak etkilendiğini ve onunla birlikte olmak istediğini söylemiştir. Reyhan, Dursun'a gerçekten güvenmektedir ve o da cinsel çekim duymaktadır. Ancak daha önceki deneyimden ve bakirelik sorunundan dolayı cinsel ilişkiye girmeyi istememektedir. Ancak eğer yapmazsa Dursun'un kendisini terk edeceğinden korkmaktadır. Sonunda Dursun'u bir ay oyaladıktan sonra bakire olmadığını ve çok korktuğunu itiraf etmiş ve cinsel ilişkiyi kabul etmiştir. Reyhan'ı olduğu gibi kabul edeceğini ve bir sorun olmadığını ifade eden Dursun, özel gece için bir otel odası kiralamış, biraz şarap ve öpüşmeden sonra soyunmuşlar ve sevişmişlerdir. Her şey yolundayken, Dursun cinsel ilişkiye girmek için yaklaştığında Reyhan birden değişmeye başlamış, bacaklarını kapatarak Dursun'un üzerinden atmış ve birden ağlamaya başlamıştır. Bu vakadan da anlaşılacağı üzere nedenleri çoğaltmak mümkündür. Hastalık yoktur, hasta vardır deyimini anımsatıp eksik kalan nedenleri de sıralayacak olursak, ağrı eşiğinin düşük olması, vajinal kayganlıkla ilgili problemler, cinsel isteksizlik ve cinsel uyarılmada problemler, kadının cinsel bir meta veya cinsel bir obje olarak algılanması, cinsel organın giriş yerinin bilinmemesi, çocuklukta ve ergenlikte bacaklarını kapa, eteğini ört gibi uyarılar, ilk cinsel ilişki denemesi sırasında kadının canının fazla yanması, görücü usulü evlenmeler, bilinç dışına itilmiş bilinmeyen bir düşünce ya da davranışın psikosomatik etkisi, ağrılı bir jinekolojik muayene, simgesel olarak zihninde aşırı büyütülen penis yüzünden çok acı çekme veya parçalanma korkuları, geçmişte genital bölgeye gelen bir darbe ya da travma, çocuklukta çok fazla makattan fitil kullanılması, uygun olmayan veya istenmeyen bir birliktelikte eşten sakınma, bazı enfeksiyonlar ve anomallikler de vajinismusa yol açabilir. Bunlar endometriozis, kronik enfeksiyonlar, kızlık zarının gergin olması ve bunun gibi. Ağrılı cinsel birleşmenin diğer nedenleri, vajinismus bazı hastalık durumlarından kaynaklanabilir veya bu hastalık geçtikten sonra da devam edebilir. Bunlar egzema, aşırı kaşıma ile kendini gösteren bir deri rahatsızlığıdır. Derinin kaşınan kısımları yamalar halinde kalınlaşır, tahriş olur ve ince çatlamalar görülür. Değişik nedenlere dayanan ve farklı tedavi yöntemleri olan birçok tür egzema mevcuttur. Endometriozis, rahim içini örten zar tabakasının rahim iç yüzeyi dışında genellikle yumurtalıklar ve tüpler olmak üzere bir yere yerleşmesi durumuna denir. Semptomlar genellikle ağrılı adet dönemleri, aşırı adet kanaması, birleşme öncesi veya sonrası ağrı ya da acı ve kısırlıktır. Sistit, mesane duvarının kronik, ağır iltihabi bir hastalığıdır. Nedeni genellikle bilinmemektedir. Belirtileri çok sık ve zor idrara çıkma ve bazen pelvik ağrılardır. Liken skleroz, vulva ve veya anüsü etkileyen ağrılı cilt rahatsızlığıdır. Belirtileri kaşınma, yanma, su toplama, beyaz lekeler, kaşınmadan dolayı yaralar ve cinsel ilişki sırasında acı ve ağrıdır. Tedavi edilmezse deriyi birleştirir ve vajinayı daraltır. Yumurtalık kistleri, yumurtalıkların yüzeyinde veya içinde içi sıvı ile dolu olan keselerdir. 2 santimden büyük olan bezelere yumurtalık kisti denir. Belirtiler karında ağrı ve sıkışma, idrara çıkma ile ilgili problemler, birleşme sırasında acı ve ağrıdır. PID, pelvik inflamatuar hastalık. Rahim, tüpler ve bu organlara ait bağ ve zarların enfeksiyonu olarak bilinir. Cinsel yolla bulaşan rahatsızlıkların ortak sonucudur. Sedef hastalığı, derinin kırmızı benekler ve beyaz pullarla kaplanmasıdır. Vulva bölgesinde bu pullar daha az ve daha az kabarıktır. CYBH, cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Herpes, human papilloma virüsü ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar cinsel birleşme sırasında rahatsızlık ve acıya neden olabilmektedirler. Doğum sırasında vajinal kanal ve vulva travmaları. Zor veya çoklu doğumlardan dolayı oluşan iç yırtılmalar, östrojen düzeyinin düşmesi, vajinal kanallardaki az ıslanma, PC kaslarının zayıflaması gibi nedenlere dayanabilir. Cinsel birleşme sırasındaki acının nedeni bunlardan biri olabilir. Cerrahi müdahaleler, vajinal veya pelvik ameliyat, müdahale sırasında kesilen veya yırtılan dokuların henüz iyileşmemiş olması mümkündür. Birleşme sırasında bu durum acıya neden olabilir. IYE, idrar yolu enfeksiyonu. İdrar yollarındaki enfeksiyon hastalığıdır. Genellikle bakterilerden kaynaklanır. Vajinit, östrojenin azalmasından dolayı vajinin sahip olduğu bakteri içeriğinin değişmesi sonucu oluşan enfeksiyon hastalığıdır. Vajinal kuruluk, kaşıntı veya yanma, rahatsızlık ve cinsel birleşme sırasında ağrı ile karakterize edilebilir. Genellikle östrojen düzeyinin düştüğü menopoz döneminde, daha genç kadınlarda doğumdan hemen sonra veya emzirme döneminde görülür. Ayrıca radyasyon veya kemoterapiden sonra yumurtalıklar düzgün çalışmadığı zaman görülebilir. Vajinal sarkma, rahmin alınması, menopoz, obezite, zor doğum veya PC kaslarının zayıflaması gibi nedenlerden dolayı vajinal sarkma görülmektedir. İdrar tutamama, cinsel birleşme sırasında acı, kabızlık ve vajinal ağırlaşma gibi belirtileri vardır. Vajinal tahriş, Hijyen ürünleri, duş jelleri, sabunlar, pudralar, deterjanlar, çok dar iç çamaşırları ve pantolonlar cinsel birleşme sırasında acı bir rahatsızlık yaşanmasına neden olacak vajinal tahrişe neden olabilir. Vulva kanseri çok nadir rastlanan bir kanser türüdür. Kanser hücrelerinin vulvada görülmesidir. Genellikle maya enfeksiyonu olarak yanlış teşhiste alınabilmektedir. Vulva ağrısı. Vulva yani kadın dış genital organında herhangi bir enfeksiyon olmaksızın kronik rahatsızlık ya da ağrı olarak tanımlanır. Özellikle yanma, irritasyon, kaşıntı ve hassasiyet ile karakterizedir. İki türü vardır. A. Vulva vestibulitis. Vajinal girişi çevrileyen iç dudaklarının olduğu bölgeye dokunulduğunda veya baskı uygulandığında ağrı duyulmasıdır. Cinsel birleşme sırasında her zaman bir ağrı vardır. B. Genel vulva ağrısı. Ağrı hem iç hem de dış dudaklarda ve vulvada hissedilir. Ayrıca da bazı kadınlar klitoriste de hissederler. Ağrı dokunan bir şey olmadığı zamanlarda da hissedilir. Mantar enfeksiyonları. Kaşıntı, hassasiyet veya tahriş, yanma hissi ve cinsel ilişki sırasında acı yaşanması şeklinde kendini gösterir. İdrar sırasında yanma hissi de yaşanabilmektedir. Cinsel acı geçmişi formu. Bu form bir soru listesi olarak çiftin cinsel terapistiyle iletişim kurmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Aşağıdaki soruları olabildiğince net bir şekilde cevaplayın. 1. Problemi tanımlayın. 2. Yaşadığınız acıyı olabildiğince net bir şekilde tanımlayın. Boşluk, zamanlarda oluyor. Acıyı, boşluk, bölgede hissediyorum. Acının süresini belirtiniz. Ne kadardır bu acıyı yaşıyorsunuz? Nasıl bir his uyandırıyor? Bu acıyı azaltmak için veya ortadan kaldırmak için neler yaptınız? Yapabildiğim ve yapamadığım şeyler. Cinsel terapistinize daha önce acısız cinsel ilişki yaşayıp yaşamadığınıza ilişkin bilgi verin. 3. Geçmişinizde bu durumla ilgili herhangi bir sağlık sorunu yaşadınız mı? Cinsel yolla bulaşan hastalık, maya enfeksiyonu, bağırsak problemleri, pelvik ağrıları ve bunun gibi. 4. Geçmişte cinsel taciz yaşayıp yaşamadığınızı belirtin. 5. Problemin neden kaynaklandığını düşündüğünüzü belirtin. 6. Cinsel terapistinize sormak istediğiniz diğer soruları yazın. Kızlık zarı kanamaz, yırtılmaz, delinmez, patlamaz, ağrı ve acı yapmaz. Çünkü bu kitabın ana hedefi Türk insanının ve daha sonra dünyadaki tüm insanların duymak istediklerini söylemek ve bilinç dışı beklentilerinde değişiklik yapabilmektir. Çünkü bir kadın için ilk cinsel ilişki deneyimi çok önemlidir. Anatomik bir bariyer olarak görülen kızlık zarının aşılma zorunluluğu nedeniyle kanama ve beraberinde ağrının yaşandığı iddiası klasik ve kabul görmüş bilginin sık sık da altını çizdiği bir durumdur. Ama yalandır, yanlıştır, eksiktir. Yıllarca insanlar korkutulmuş ve aldatılmışlardır. Ayrıca korku fenomenine sokulan binlerce çift hazırlıksız ve uygun olmayan koşullarda ilk deneyimleri yaşamak ve kalıcı psikolojik etkilerle bir ömür mücadele etmek zorunda bırakılmışlardır. 13 yılda gördüğüm ve başarıyla tedavi ettiğim yüzlerce vajinismus çiftinden şunu öğrendim. Normal yapıdaki kızlık zarı ideal şartlar altında ilk cinsel ilişki deneyiminde ve sonrasında kanamaz, yırtılmaz, delinmez, patlamaz, ağrı ve acı yapmaz. Şimdiye kadar hiçbir hastam ilk cinsel tecrübesinden sonra kanama tarif etmedi. Çoğunun cinsel terapi öncesi normal anatomik muayeneleri yapılmış, sağlam ve normal bir kızlık zarına sahip oldukları jinekolog raporlarıyla onaylanmıştı. İlk yıllarda dikkatimi çekmeyen bu durum, hastalarımdan aldığım geri bildirimler sonucunda beni oldukça şaşırtmış ve hayretler içinde bırakmıştı. Çünkü hastalarım gibi ben de ilk cinsel tecrübede kanamanın olacağı beklentisi içindeydim. Böyle öğretilmişti ve kafamıza kazınmıştı. Kralın çıplak olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Bu gerçeği araştırmaya başladım ve bilim çevrelerinde çok tartışılacak olan iddiamın arkasını dolduracak verileri bir araya getirdim. İddiamı aşağıdaki bilimsel yaklaşımlarla destekledim, tecrübe ettim ve yüzlerce vakada doğruladım. Bunlar 1. Kendini doğrulayan kehanet. 2. Artan gerginlik eşiği seviyesi. 3. Doğaya veya yaratılışa uygun davranmama. 4. Egzersizlerle genişleyen kızlık zarı ve vajina. 5. Cinsel mitlerin yaygınlığı ve cinsel bilgisizlik. Kızlık zarı çok ince ve esnek bir mukoza parçası yapısındadır. Erkeğin yumuşak davrandığı ve zorlayıcı hareketlerden kaçındığı, kadının ön sevişmeyle yeterli ıslanmayı sağladığı ve kendini tümüyle hazır hissettiği durumlarda normal olan kızlık zarında hafif bir açılma olur. Bu esnada ağrı ve acı hissedilmez, kanama da olmaz. Ancak cinsel ilişkiden alınan hazın ön planda olmadığı bir durumda kasılma ve sulanma azlığına bağlı ağrı uyarınının beynin üst merkezlerinde bilinçli olarak algılanma ve sonradan hoş olmayan bir anı olarak hatırlanma olasılığı yüksektir. Şimdi bu verileri daha ayrıntılı tartışalım. Kendini doğrulayan kehanet olarak vajinismus. Yazgı çağırma, sakınan göze çöp batarmış, 40 gün deli dersen deli olur, ben sana demiştim türünden ifadelerin işaret ettiği kendini doğrulayan kehanet kavramı, bir durumun yanlış tanımlanması, yanlışı doğru hale getiren yeni bir davranışa yol açar. Saptamasını yapan, Kolombiya Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Profesör Robert K. Metron tarafından geliştirilmiştir. Bu kavrama göre doğru ya da yanlış herhangi bir inanç veya beklenti bu tanımlamayı doğrulayacak yeni bir davranış ortaya çıkarmakta ve bu olayın sonucunu veya kişinin davranışını etkilemektedir. Diğer bir deyişle uygun olmasa da herhangi bir beklenti oluştuğunda kişiler beklentileriyle uyumlu hareket etmeye çalışmaktadırlar. Sonuçta beklentiler gerçek olur. Sonuçta sanki sihirli bir güç sayesinde beklenti doğrulanır. Örneğin bir kişiyi suçlu diye nitelemek ve ona bu şekilde davranmak suçlu olduğu beklentisine karşılık kişinin içindeki suçlu davranışları ortaya çıkarmasına neden olabilmektedir. Bir başka örnekte eşiyle cinsel ilişkiye girdiğinde eşinin ona zarar vereceğini, ağrı ve acı duyacağını düşünen ve buna inanan bir kadın cinsel ilişkiyi reddeden bir davranış sergileyecektir. Buradaki süreç gerçek olduğuna inanılan şeylerin gerçekleşmesi olarak açıklanabilir. Bu süreçte hasta eşinin nasıl davranacağına ilişkin bir beklentiye girmekte, eşine karşı bu beklentiye uygun bir tutum sergilemekte ve eşi de onun tutumuna uygun davranışlar geliştirmektedir. Böylece bilimsel olarak başlangıçta gerçekliği olmayan bir şey gerçekleşmiş olmakta, cinsel ilişkiye girilememekte veya ilk gece ağrı, acı ve kanama olabilmektedir. Günlük hayatta ise sürekli sevgilisine sen beni sevmiyorsun ya da biliyorum bir gün beni terk edeceksin diyen bir kişinin sevgilisi gerçekte onu seviyor olsa da zamanla sevmez olur ya da onu terk eder. Yani bir atasözümüze göre de birine 40 kez deli denirse o kişi deli olabilir. Çünkü bilinçli veya bilinçsiz olarak kişiler karşısındakiler ile ilişkilerini beklentileri doğrultusunda yürütür ve davranışlarına beklentilerini açığa çıkaracak ipuçları yüklerler. Karşı taraftaki kişiler de bu ipuçlarından faydalanarak davranışlarını beklentileriyle uyumlu hale getirerek gerçekliği algılama biçimlerine uygun davranmaya gayret gösterirler. İnsanlar algılarıyla farklı davrandıkları takdirde ruhsal gerilim yaşarlar. Kişi eğer kendini yetersiz hissediyorsa algılarında uyumsuzluğa neden olmamak için yetersiz davranacak ve sonuçta beklentisinin gerçekleştiğini görecektir. İnançlar, mevcut bilgiler ve hisler hayatta yapılan seçimleri etkiler ve bu seçimler sonucunda kişiler kendilerine güven kazanır ya da kaybederler. Kişinin kendisine duyduğu güven sürekli olarak artıp azalabilir ve bu kendini doğrulayan kehanet haline gelir. Kişi ne kadar başarılı olursa başarı beklentisi o kadar yüksek olur ve bu şekilde başarı beklentisini izler. Başarabileceğine inanan kişi başarmak için hareket eder. Kişi farkında olsa da olmasa da bedeni duygularını gösterir. Küçük çocuklar duygularını doğal bir biçimde ve kolaylıkla ifade ederler. Yani bütün bedenleriyle gülerler, üzülür ve kızarlar. Büyüdükçe duyguların bu doğal ifadesi çevresinde onu eğitmekle yükümlü anne, baba ve diğer büyüklerce engellenmeye başlanır. Bazılarında bu engellenme öyle büyük olur ki büyüdüklerinde bir yetişkin olarak duygu ve düşünceleriyle, iç dünyalarıyla doğrudan ilişki kurmaları zorlaşır. Çocukluk süresince oluşturduğu benlik bilinci davranışlarına sınırlamalar getirir, cinselliği ayıp, yasak, günah sayan bir yaklaşıma sahip olan ebeveynler tarafından cinsel duyguları engellenen kız çocukları ileride evlendiklerinde de cinsel birleşmeden kaçınır bir hale gelebilir. İşte kendi kendini doğrulayan kehanet bu şekilde başlar. Çünkü kız çocuğunun içinde yetiştiği aile ve toplum onun cinsel duygularının ifade biçimini olduğu kadar benlik bilincini de biçimlendirir. Ne ekersen onu biçersin, özellikle kız çocuklarının cinsel eğitiminde çok geçerli olan bir deyiştir. Bu nedenle uyguladığımız yönteme göre cinsel terapistin görevi sürekli geliştirici ve düzeltici pozitif bir yol üstlenmek, çiftin istenmeyen davranışını düzeltmek ve doğru davranmalarını sağlamaktır. Çiftin kendini tanıması ve benlik bilincinin oluşturduğu sınırlamaların farkına varması için öncelikle yaşamın kendisinin kendini gerçekleştiren bir kehanet olduğunu bilerek cinsel terapistin kendi koşullandırmışlıklarından kurtulması gerekir. Cinsel Tıp Enstitüsü 10 çiftten oluşan bir vajinismus grubunda araştırma yaptı. Cinsel terapiyle birlikte başlayan çiftlere vajinismusun üstesinden çok kolay gelebilecekleri, tedavilerinin çok kısa süreceği ve üstün zekalı oldukları söylendi. 10 çiftte de aynı tedavi protokolü yani Doktor Keçe modeli uygulandı. Bir haftanın sonunda hayret edilecek iki bulgu ortaya çıktı. Birincisi tedavilerinin çok kısa süreceği söylenen 5 çiftin Cinsel terapi başarısı diğer 5 çifte göre çok yüksekti ve ortalama 4 günde tedavileri bitmişti. İkincisi ise cinsel terapi sonunda uygulanan Dr. Keçe cinsel doyum testinden tedavilerinin çok kısa süreceği söylenen 5 çift diğer çiftleri kıyasla daha yüksek puan almışlardı. Bu araştırma sonuçlarına göre cinsel terapistin çift ile beklentisi ne yöndeyse çiftin o beklentiyi doğru çıkarttığı görülmüştür. Ayrıca bu araştırma cinsel terapistin çifte ne söylüyorsa öyle olma ihtimalini artırdığını ve cinsel terapide sorumluluğun cinsel terapistle birlikte çifte olduğunu da göstermiştir. Çünkü insanlar ne görmeyi istiyorsa buna yakışan bir biçimde davranmaktadır. Yani vajinismusun üstesinden çok kolay gelebileceğine yürekten inanan cinsel terapistler de tedavilerinin çok kısa süreceğine inanan çiftler de haklı çıkmaktadır. Bu mekanizmaya Rosenthal etkisi veya kendini doğrulayan kehanet denir. İngilizce adı self-fulfilling prophecy'dir. Bu araştırmanın ortaya çıkardığı mantıklı açıklamalar şöyle sıralanabilir. Cinsel terapistler vajinismusun üstesinden çok kolay gelebileceklerine inandıkları çiftlere sosyal ve duygusal anlamda daha sıcak bir ortam ve daha fazla geri bildirim sağlamışlar. Kaliteli ve geliştirici sorular ve kaynaklar sunmuşlar ve cinsel terapiye daha çok katılmaları için teşvik etmişlerdir. Buna karşılık çiftler de cinsel terapistlerinin kendilerini sevdiklerini, kendileri hakkında olumlu şeyler düşündüklerini, onun sevecen ve iyi bir insan olduğunu düşünmüşlerdir. Ülkemizde sıkça kullanılan 40 defa söylersek olur atasözü de bu anlamda kullanılabilir. Yargıçların sanıkların suçlu olduklarına dair ön yargıları sonucu kanıtlar ve tanıklar ne derse desin daha fazla ceza vermeleri veya hastanelerde sağlık çalışanlarının hastaların iyileşmelerine ilişkin olumlu beklentilerinin bakkalarının iyileşmelerini artırması kendi kendine doğrulayan kehaneti örnek olarak verilebilir. Bernard Shaw'un Pygmalion'un yani Bir Kadın Yarattım eserinde bir çiçekçi kızla hanımefendiyi ayıran ona yapılan muameledir der. Bir kimsenin diğer kimseyle ilgili beklentisinin onun davranışlarını değiştirdiği gerçeği cinsel terapistler tarafından çok iyi bilinmelidir. Çünkü cinsel terapistlerin hastalarıyla ilgili beklentileri ve onlara davranışları onların performanslarını, uyumluluklarını ve cinsel terapi içerisindeki gelişimlerini etkilemektedir. Buna karşılık başarısız cinsel terapistler benzer beklentiler doğuramazlar ve bunun sonucunda da çiftin terapiye uyumu ve terapinin başarısı düşer. Kız çocuklarına bacaklarını kapat, eteğini ört, erkeklerden uzak dur, sana çok kötü şeyler yaparlar, bisiklete binme kızlık sarın yırtılır ve bunun gibi sıfatlarla yaklaşıldığında ileride cinsellikten korkma ve ilişkiye girdiklerinde çok kötü bir şey olacağı beklentileri artacaktır. Kısacası kız çocuklarına olumsuz olarak ne denirse öyle olması kolaylaşmaktadır. Çünkü kız çocuklarına cinsel konularda olumsuz bir sıfatla yaklaşıldığında onun kafasındaki olumsuz benlik imajı pekişmiş olacaktır. Amerika'da yapılan bir araştırmada 3 kez evlenip 3'ünde de koca dayağı yüzünden boşanmış olan kadınlar incelenmiş ve bu kadınların kendilerine yönelik saygılarının çok düşük olduğu bulunmuştur. Araştırmacılar bu kadınların kendilerine değer vermeyecek eşleri bilerek seçtiklerini söylemişlerdir. Sosyal psikolog Douglas McGregor'un tanımlamış olduğu insan doğası hakkında oluşturulmuş X ve Y teorisinde kendini doğrulayan kehaneti açıklamakta yol göstericidir. İnsan doğası hakkında olumsuz varsayımlarda bulunan ve otoriteye dayanan X teorisine göre bir kadın cinselliği sevmemekte ve elinden geldiği kadar cinsel ilişkiden ve sorumluluktan kaçmakta, öz yönetim yerine yönetilmeyi ve her şeyin üstünde kendini korumayı ve güvenliği tercih etmektedir. Motive edici unsur korkudur. Kadının cinsel ihtiyaçlarını dikkate alan Y teorisi ise insan doğasına karşı çok daha olumlu bir yaklaşım içindedir. İnsanlar cinselliği öğrenmek ve kendilerini geliştirmek arzusundadırlar. Cinselliği tatmin edici, doyurucu ve eğlenceli bulmaktadırlar. Kişiler sorumluluk ihtiyacı duyarlar ve amaçlarına ulaşabilmek için kendilerini yönlendirebilirler. Burada motive edici unsur, başarı, kabul görme, meydan okumalarla başa çıkma gibi ihtiyaçlardır. İnsanlar çevrelerinde olup biten her şeyi kontrolleri altında olmasını isterler. Bu nedenle olaylar ve kişiler hakkında beklentiler oluşturma eğiliminde olurlar. Beklentiler insanın olduğu her yerde varlığını gösterir ve davranışları yaratır. Bu nedenle vajinismusta istenilen sonuçlara ulaşmanın yolu düşüncelerin ve beklentilerin kontrol altına alınmasından geçer. Beklentilerini kontrol altına alan çift aslında cinsel yaşantısını da kontrol altına almış olur. Çünkü insanlardan, olaylardan, genel olarak hayattan beklentilerin analizi yapılarak sahip olunacak bilinç sayesinde hayatta olumlu tutum ve yaklaşım içinde olmak mümkün olacaktır. Çünkü inançlar, mevcut cinsel bilgiler ve hisler, cinsel hayatta yapılan seçimleri etkiler ve bu seçimler sonucunda kişiler kendilerine güven kazanır ya da kaybederler. Kişinin kendisine duyduğu güven sürekli olarak artıp azalabilir ve bu kendini gerçekleştiren kehanet haline gelir. Cinsel ilişkiyi başarabileceğine inanan kişi başarmak için hareket eder. İki şekilde de inanç kendini doğrular hale gelir. Bu etki Valenda faktörü olarak bilinmektedir. Carl Valenda adında bir ip cambazı senelerce başarılı gösteriler yaptıktan sonra ipten düşerek hayatını kaybetmiştir. Ölümünden sonra eşi tarafından yapılan açıklamaya göre Carl Valenda'nın düşmeden önceki 3 ay boyunca tek düşüncesi ipte yürümek yerine ipten düşmek olduğu ortaya çıkmıştır. Tüm enerjisini ipte yürümek yerine ipten düşmemek üzerine yoğunlaştırmıştır. Sonuç olarak başarısızlıktan korkulduğunda tüm düşünce enerji aslında bu noktaya yoğunlaştığından başarıya ulaşmak zorlaşmakta, belki de imkansız hale gelmektedir. Uyguladığımız yöntemde kendini gerçekleştiren kehanet olarak bilinen bu kavrama göre kişi eğer kendisini cinsel ilişkiye girmede yetersiz hissediyorsa, algılarında uyumsuzluğa neden olmamak için yetersiz davranacak ve sonuçta cinsel ilişki reddederek beklentisinin gerçekleştiğini görecektir. Kendini doğrulayan kehanet kavramı şu ilkelerden oluşmaktadır. İnsanlar, kişiler ve olaylar hakkında belirli beklentiler oluştururlar. Çeşitli yolları ile bu beklentilerini belirtirler. Genellikle davranışlarını beklentilerine uyumlu hale getirecek şekillerde karşılık verirler. Sonuçta orijinal beklenti gerçekleşir. Böylece kendini doğrulayan kehanet konusunda bir kısır döngü oluşur. 5. ayrımın sonu, sayfa 57.